A'dan Z'ye sağlık.
Efendim Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle çok uzun süredir sorduğunuz bazı sualler ve gönderdiğiniz maillerle alakalı olarak bir sohbet programı seçtik. Lakin sohbetimizin konusundan ziyade bugün özellikle konuklarım benim için çok önemli. Pırıl pırıl çok genç ve çok başarılı ve gerçekten kadın hastalıkları doğum uzmanlığının son yıllardaki en genç profillerinden şöyle diyeceğim iki arkadaş ama tek yumurta ikizi. Evet bugün konuklarım ikiz kardeşler Doktor Bora Coşkun ve Doktor Buğra Coşkun kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum.
Merhabalar, çok teşekkürler.
Evet tabii radyoda şu an dinliyorsunuz ama göremiyorsunuz. Gördüğünüzde de gerçekten benim şaşkınlığımı yaşayacaksınız. Bugün özellikle bu genç arkadaşlarımla. Özellikle iki konuyu konuşmak istedik. Gebe taramaları ve son zamanlarda biz hani ürolojide, genel cerrahide, kalp damar cerrahisi, robotik cerrahi konuştuk. Özellikle konuklarımız oldu ama kadın hastalıkları doğum noktasında da robotik cerrahi noktasında gerçekten kendilerini yetiştirmiş iki tane genç arkadaşım bugün özellikle sohbetimizde bu konuya yer verecekler. Tabii ki sualleriniz olabilir. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Ve sohbetimizin gerçekten sizlere ulaşmasını emeği geçen başta büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Gökhan Akkaya ve teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle şöyle bir başlayalım. Gebe taramaları, gebe takip. Gebelerin, ben öncelikle Buğra müsaade ederse Bora'dan başlayayım. Gebenin takip edilmesi gerekir mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda daha çok yeni, yaklaşık bir iki ay önce Mayıs ayında Türk Jinekoloji Derneği'nin en büyük kongresinde bütün dünyadaki guideline'ları karşılaştırarak gebe takibi nasıl yapılmalı ve hangi aşamaları var diye bir sunum yaptım. Şimdi en güncel noktada şöyle söyleyeyim. Her ülkenin kendine has bir takip protokolü ve takip şekli var. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün yani 3. Dünya ülkeleri için bile standartize ettiği minimum bu yapılmalı dediği bir takip protokolü var. Şimdi olaya şöyle bakmak gerekiyor aslında. Hepimiz Türkiye örneğinden de yola çıkabiliriz. Anne ölüm oranları burada en büyük gösterge. Bunu önlemek adına ve hani bebeklerin sağlığı açısından bu takibin standardı ve sayısı çok önemli.
Peki hangi noktadan başlıyoruz? Yani kişi yani, anne adayı gebe kaldığını öğrendikten itibaren.
Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce gebeliğin tanısı konmasından başlıyor. Çünkü ilk önce tabii ki kadınlarımız hani adet gecikmesiyle başvururlar. Burada bunun gerçekten sağlıklı bir gebelik mi, rahim içi bir gebelik mi, hani dış gebelik, boş gebelik gibi öyle bir şeyler
önce netleştirmek gerekiyor.
Önce sağlıklı bir gebelik olduğu olmadığı ortaya konması, ondan sonra bunun sağlıklı ilerleyip ilerlemediğinin ortaya konması gerekiyor. İşte bu açıdan Türkiye, İngiltere, İtalya, Fransa her ülkenin birbirine benzer bir takip protokolleri var. İşte her ülkelerde farklı görülen bulaşıcı hastalıklar için tarama programları eklenebiliyor. Ya da nasıl diyeyim bilimsel olarak o ülkede görülen farklı genetik hastalıklar varsa ilave protokolle eklenebiliyor ama Türkiye açısından örnek verirsem ben yani Türkiye belki de bu konunun en kapsayıcı ülkelerden biri. Evet. Ve Türkiye'de doktora, uzman doktora ulaşma konusu birçok Avrupa ülkesinden çok çok daha
çok
kolay,
dayı, çok daha ileri seviyede. Evet, son zamanlarda. Yani, peki bu noktada ben hemen Buğra'ya döneyim. Şimdi gebenin takibi noktasında çok sık mı takip etmek lazım? Böyle haftalık mı, 10 günlük mü, 15 günlük mü? Acaba bu gebede bu kadar yakın takip ya da işte tetkikler, görüntülemeler falan filan. Evet. Gebede de böyle bir kaygı doğurur mu? Bunun hep endişesi
yani
taşımış.
Hem kaygı da doğurur hem de hataya da yönlendirir açıkçası. Hani, normal gebe takip protokolünde Bora'nın bahsettiği gibi her ülkenin belli kriterleri var ama bunların sonunda da bir minimum ya da maksimum takip sayısı gibi şeyler de belirtiliyor. Ortalama kabaca 7 ila 8-9 takip arası takip çok yeterli ve güzel bir
şey. Bir gebelik süresince.
Evet, tüm gebelik süresince. Aslına bakarsanız bazı dönemlerde bayanlar sıkıntı yaşadığında mesela suyunuz azaldı, lekelenme yaşadınız. Böyle dönemlerde biraz takip sıklaştırılıyor ama totale baktığımızda bu sayı bir gebelik süresince 30-40 müracaata kadar varabiliyor. Bu kadar sık takip sırasında tabii ki hastalarımızın kaygısıyla beraber çok fazla araştırma yapmaya başladığımız zaman da biraz da müdahale genişliği de artıyor. Hı-hı. Bu sefer hani bunun yansımaları, hı-hı, sezaryen oranları artıyor, hı-hı, ilaç kullanımı artıyor gibi, hı-hı, gibi, hı-hı, aslında negatif yansımaları olduğu da gösterilmiş.
O zaman şunu konuşalım özellikle Bora'yla. Uzunca bir süredir hasta takip ediyorsun. Bu konuda da gerçekten çok başarılısın. Bu yaşadığın tecrübelerle gebelikte en sık karşılaşılan ya da senin karşılaştığın sorunlar neler?
Yani şimdi dönem dönem ayıracak olursak ilk 12 haftalık dönemde bulantı. Evet. En çok gebelerin yaşadığı bu. Hı hı hı. Ama gebelerimiz bunu biliyor. Gebelik testinde bakılan BTCG, hı hı, hormonu diye bir hormon var. Hı hı. Bunun seviyesi yükseliyor yükseliyor. 12. haftada birden dramatik bir düşüş, hı hı, yaşıyor. Hı hı. Hastalarımıza 6. 7. haftada bunu söylediğimizde 12. 13. haftadan sonra geçecek diye söylediğimizde sabır baştan ediyorum. Böyle şey yapıyorlar. Evet. Motive etmek. İnanamıyorlar ama gerçekten yani %99 öyle söyleyeyim. Evet. 12. 13. haftada hepsi geçiyor.
Geçiyor. İkinci, bu birincisi o zaman bulantı.
Yani kabaca
12.
dersek,
haftaya kadar süren,
evet, bulantı. 20. hafta civarına geldikten sonra artık rahim leğen kemiğinin dışına çıkıp mide ve bağırsaklarla, hı-hı, komşuluğu başladığında o zaman da mide bağırsak şikayetleri eklenmeye başlıyor. Hı hı. İşte ağaca ekşi acı bir tat gelmesi, reflü şikayetleri. Bunlar da işte biraz sola yatarak mide hafif sol, hı hı, yanda. Bir de yemek yedikten sonra hemen uzanmayarak, hı hı, mide boşalmasını, hı hı, bekleyerek küçük önlemlerle %99'u çözünüyor. Devamında da son dönemlerde tabii ki kramplar, kasık ağrıları ve, hı hı, aslına bakarsanız tamamında eğer iyi bir bilgilendirme yapılırsa, evet, bu önceden yani biz ona çok dikkat ediyoruz. Ben mutlaka 20. haftadaki beklenen potansiyel şikayetleri 18'de söylüyorum. Süper. 30'daki şikayetleri hani, hı-hı, önceden, hı-hı, bundan haberdar olursa çok gebe, güzel, o zaman o kaygıyı yaşamıyor.
Süper, süper. Demek ki yani çok bunları karşılaşıyoruz. Şimdi şu konuya da bir girelim. Az evvel cümlede geçti sevgili Buğra. Normal doğum sezeryan. Evet. Neden sezeryan oranları yüksek? Yani bunu acaba nasıl azaltabiliriz?
Yani aslına bakarsanız ciddi irdelendiği, evet, zaman çözüme ulaşacak bir konu. Çok da karışık bir, kaotik bir konu değil. Çünkü insanlar binlerce yıldır doğum yapıyor ve kadın doğum uzmanlığının organize bir şekilde faydalı olma öyküsü 200, hı-hı, maksimum yıldır. Son 100 yılda çok ciddi ilerleme, evet, kaydettik. Yani benim hep hastalarıma da verdiğim mesaj şudur ki biz olmasak da siz doğum yapacaksınız.
Değil mi?
Evet. Biz size faydalı olabildiğimiz, hı-hı, yerlerde olaya dahil, hı-hı, olmamız gerekiyor. Hı-hı. Sezeryan biraz açıkçası abartılı müdahale kaygısından kaynaklanan, hı-hı, bir yansıma yaşıyor. Hı-hı. Yani hepimiz yaşlı evdeki anneannelerimize, babaannelerimize sorsak, değil hepsinin mi, şöyle, değil bir mi, öyküsü var. İşte 10 defa gebe kaldım. Üçünü kaybettik. İkisi doğumda öldü. Biri yeni bir yaşında. Bir böyle bir, evet, öyküleri var. Ama günümüzdeki genç bayanların hep bir hayali var. İki gebelik, iki çocuk.
Evet.
Ama realite böyle değil maalesef.
Evet, evet.
O yüzden de her gebeliği mutlaka hemen sezeryan olsun bitsin gibi bir kaygıyla takip etmek bu oranları arttırıyor. Bir şans vermek ve bir motive etme çok ciddi
normal
oranda
doğum
düzeltiyor.
Noktasında, aynen, değil mi özellikle?
Yani doğumla ilgili kısmının son dakika 39. 40. haftaya geldiğimizde sancılar başladığı zaman hadi sancı doğum diye gündeme getirmek değil, bunu çok çok çok daha öncesinde.
Hı hı.
Benim çok dikkat ettiğim bir şey vardır ki doğum sancısı demek bir kere negatif bir algı. Doğum, evet, sancısı değil, doğum kasılması.
Kasılması anladım, değil mi?
Hani bizim hep
bedenin bir mucizesi. Evet.
Bora'nın bir hikayesi vardır, anlatır. Bir hastası doğumhanede çok doğum ilerlerken gayet motive, evet, iyi giderken tam doğumun son döneminde birden çok çığlıklar, bağırış ve kaos yaşamaya başlanmış. Bora gidip elini tutmuş, demiş ki yani neden böyle birden şiddetlendin, bir sakin, evet, ol. Bayan kafasını çevirip filmlerde böyle oluyor canım. Öğrenilmiş davranışlar var bazı. Maalesef hani evet, kötü tecrübelerini hep diğer nesillere aktarıyor insanlar.
Doğru, doğru,
hani şöyle, aslına bakarsanız şu an ülkemizin nüfusunu, hatta dünyayı düşünelim, 7-8 milyar, evet, insan var ve ben kendi gebelerime hep söylüyorum. 8 milyar insan bir şekilde doğdu. Yani
doğru,
bu çocuk da bir şekilde sağ salim kucağına inşallah. Hani bunu bu kadar kaotik bir süreç ve kaygıyla yürüttüğünüzde o zaman işte oranlar değişiyor. Oluyor.
Peki Bora, şunu hemen soru vereyim araya. Muhakkak söyleyeceğiniz çok şey var ama ana maddeleriyle normal doğumun artıları sezeryana göre. Evet.
Şimdi bir kere en temelde şöyle bir şey var. Hani kadın yaratılış itibariyle anatomik olarak ve, hı-hı, fizyolojik olarak normal doğum yapmak üzere programlanmış.
Evet. Kemik yapısı.
Kemik yapısı ne? Ve bebek bu sırada 2-3 açıdan başlayayım. Şimdi doğumun kasılmalarını başlatan hormon, oksitosin hormonu aynı anda sütün salgılanmasını sağlayan, hı-hı, hormon. normal doğum kasılmalarıyla hı-hı. doğum yaşayan bir kadınla emzirme ve sütle ilgili süreçler çok hı-hı. çok daha kolay ve konforlu gidiyor. Hı-hı. İkincisi bebek vajinal kanaldan geçerken oradaki floradaki faydalı bakterilerle karşılaşıyor. Hı-hı. Bu çocuklarda ileriki dönemde alerjik hastalıklar, astım gibi yani birçok alerjik hastalık daha düşük oranda gözüküyor. İlave bir
yani annenin mikroplarını yararlı aynen, bakterini alarak aynen, dünyaya çıkıyor. Ama sezaryanda steril bir şekilde
hiçbir mikrop olmuş. O bilimsel olarak kanıtlanmış bu konuda artık yani evet. dünya çapında bir konsensus var. Sezaryanda doğan çocuklarda alerjik hastalıklar ve astım çok daha sık atopik gözüküyor. Atopik olgular evet. çok daha fazla gözüküyor. İkincisi sezaryen tabii ki bir ameliyat öyle ya da böyle.
Değil mi? Bir bunun ameliyat bir yani aynen, sonuçta.
Bir sayısı var
bunun. Narkoz anestezi aynen, verilen bir
yani
ameliyat.
Yani karının açılıp kapanması, dikilmesi hani iki kere, üç kere hep riski arttıran bir şey ama normal doğumla doğum yapmak tabii ki hani istenen doğum sayıları daha yüksekse yani kadının kondisyonunu korumak açısından çok çok daha konforlu.
O zaman biz her zaman olduğu gibi yine normal doğum özellikleriz. Evet şimdi tabii genç jenerasyon yeni kadın doğum uzmanları diyorum. Neden? Çünkü benim kendi fakültem ve sonra devre arkadaşlarım da aynı bir şekilde yenilikleri takip ediyor. Ve siz de her ikiniz de özellikle kadın doğumda jinekolojideki robotik cerrahiye adım attınız. Hatta yurt dışında da bunun eğitimlerini aldınız. Şimdi şöyle desek özellikle kadın doğum uzmanlığında robotik cerrahinin yeri. Bir defa dünya nerede, Türkiye nerede ve de nerede olacağız özellikle? Tamam.
Yani şöyle söyleyeyim ben ilk defa 2014-15 yılında evet. uzman olmama çok yakın bir dönemde Almanya'da bütün Almanya'daki Robotik Cerrahi Derneği Başkanı bir Türk. Hı-hı. Hepimizin bir gurur kaynağı onu. Evet. Kumulay Ertan Sayın Profesör Doktor buradan
evet. kulaklarını evet, çınlasın. Çok da selam söylüyorum.
Yani kendisi bütün Almanya'daki Robotik Cerrahi Derneği'nin başkanı Hı-hı. ve Türkiye'den giden doktorlara kucak açan ve hep destek olan birisi.
Harika.
Onun yanına gidip uzun süre çalışma fırsatım oldu. Hı-hı. Orada deneyimleme fırsatım Hı-hı. oldu. Döndüğümde Türkiye'ye geldiğimde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde evet. çalıştım. Orada da robot vardı. Kullanma imkanımız oldu. Yani Türkiye bu açıdan gerçekten çok öncül ülkelerde.
Evet.
Baktığınızda Ankara'da bile şu an hani bütün Londra'dan daha fazla sayıda robot var. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da hemen hemen artık Adana'da, Antalya'da birçok şehirde var ve aktif olarak kullanılan robotlar bunlar.
Evet.
Şimdi kadın doğum pratiğinde birçok değil sadece bütün branşlar için ama robotun birçok avantajı var. Şimdi kısaca bunlardan biraz bahsedeyim. Birincisi robotla 3 boyutlu bir görüntü sağlıyor. Derinlik hissi çok daha yüksek evet. oluyor. Onun dışında hareket kabiliyetiniz çok yüksek. Yani el bileklerimizi hepimiz çevirdiğimizde yaklaşık 270 derece en fazla elimizi kullanabiliyoruz. Ama robotta o kolla elinizi bakıp tamamen takmadan attırabilirsiniz. Yani hareket kabiliyeti sınırsız. Ve bu siz robotun konsolunda kullanırken atıyorum 5 santim hareket ettirdiğinizde İçeride bu 5 milimetre yaklaşık hareket ediyor. Ve yani çok büyük kaba hareketler çok mikroskopik düzeyde hareketlere içeri iletiliyor. Ve ona çok hassas cerrahi yani kanama daha az, daha çok küçük damarları daha...
Komplikasyonlar daha...
Resmen içeride dans ediyorsun. her şeyle çok daha konforlu bir şey.
Özellikle burada robotik cerrahi kadın doğumda hani madde madde sıralarsak en sıktan itibaren...
Aslında bakarsanız robotik cerrahi Boran'ın bahsettiği gibi ince... işçilik gerektiren evet. alanlarda çok daha büyük evet. devrimler yarattı. Bu açıdan da kanser cerrahisinde çok daha kıymetli. Çünkü pelvik taban anatomisi dediğimiz leğen kemiğinin içerisi gerçekten ulaşılması zor bir alan ve çok fazla sinir ve damar içeriyor. Robotik cerrahi bu açıdan tümörün tamamen temiz bir şekilde çıkarılmasında çok ciddi faydalar sağlıyor. Onun yanında tabii ki...
O zaman şöyle diyelim, kadın doğum alanında daha çok tümör ve kanser vakalarında yani onkolojik kadın doğum aynen. vakalarında özellikle.
Bunun yanında kötü huylu olmayan hastalıklarda da tercih edebiliyoruz. Bunların başında idrar kaçırma ameliyatları ve rahim sarkması ameliyatları kullanım alanı. Çünkü bu gene aynı şekilde pelvik tabanı leğen kemiğinin içerisini ilgilendiren ameliyatlar. İyi huylu kitlelerde de kullanabiliyoruz. Miyom ve kistlerde ya da çok büyük miyomların çıkarılmasında ama açıkçası kadın doğumda bir realite olarak ürologlar ya da kalp damar cerrahları kadar günlük pratikte çok bir kullanım alanında genişlik yok. Çünkü
evet. Onun nedeni ne?
Onun evet, nedeni de kadın
doğum... Son zamanlarda ürolog arkadaşlara baktığımızda özellikle prostat noktası çok ciddi bir robotik cerrahi.
Standart cerrahi yani.
Evet
yani
özellikle. Robot.
Yani şöyle bir realite var. Biz de bunun felsefesini evet. sorguladığımızda kadın doğum uzmanları laparoskopi dediğimiz evet. kapalı yöntemde çok ciddi ilerleme kaydettiler. Evet. Ve bu konuda... Taşra ilçelerde evet. dahi laparoskopik evet, kapalı evet, rahim gerçekten. Alma ameliyatları yapılabiliyor. Hı-hı. Maliyette çok ciddi farklılıklar Hı-hı. var. Siz laparoskopiyle bir ameliyatı yapabiliyorsanız bu ülke ekonomisine gerçekten bir katkı.
Evet.
Ama çok derin bir kitle, zor bir ameliyatta da hastalara fayda açısından robot gündeme gelmesi hep Hı-hı. göz önünde bulundurulur. Ama biz çok küçük ameliyatlarda her rahim almada robotu gündeme getirirsek bu biraz da dış zamanla, ekonomiye katkı tabii, bize zarar olarak
geri döner. Zamanla yavaş yavaş oturacak.
Kadın doğumun galiba. Böyle bir realitesi var. Biz şöyle bir ilave görünce hastalarda gerçi şöyle bir algı da oluyor. Mesela robotik cerrah yaptığımız dönemlerde o dönem. Hocam ben size çok güveniyorum. Lütfen siz yapın.
Robota bırakmayın. Robota bırakmayın.
Şimdi hani, tabii ki de yani onu da bir baştan netleştirmek gerekiyor belki. Hastalarımıza seve seve anlatıyoruz. Şimdi orada bir konsol var. O konularla tamamen evet. onu cerrah yönetiyor. Yani tamamen kontrol cerrahta. Ve hani ameliyatın baştan sona tamamen kontrol cerrahta olduğu için robotun öyle bir inisiyatif alması, herhangi bir hata ya da ekstra bir şey yapması. Evet.
O zaman şahsi olarak sana sorayım Bora. En çok yaptığın robotik cerrahide vaka olarak en çok hangisini yaptın?
Yani biz o dönemde
Almanya'da ya da burada.
Bu rahim sarkması ameliyatları var. Mesela bu genç hastalarda çok büyük sıkıntı. Mesela 50-55 yaşında 60 yaşındaki bir kadında rahim sarkmasında rahim tamamen alınarak hem o sarkma ortadan kaldırılıyor. Ama üreme beklentisi olan, onun dışında yani daha yaşı çok genç olan 30'lu yaşlarında. Mesela en son dönemde bir 30 yaşında bir 29 yaşında. Ama rahim tamamen artık yani dışarı çıkmış seviyede sarkma olan hastam vardı. Onlar için o leğen kemiğinin arkasında onu özel bağlarla geri asılıyor.
Robotik cerrahi.
Robotik cerrahi hani çok zor ameliyatlar, evet. çok uzun süreli ameliyatlar. Ve hasta için gerçekten mucizevi bir şey. Devamında da hatta gebelik de elde ettik bir tanesinde.
Ya çok gebelik güzel. De oldu. Harika. Harika. Buraya da şu soruyu sormak istiyorum. Özellikle konuklarımızı buraya aldığımızda ben aslında son soru olarak alırım ama sondan bir önceki soru olarak alacağım.
Tamam.
Şimdi 2019 Temmuz. Kadın doğumun olduğu yer burası. Sevgili Bora Tıbbi başladığı zamanla 2009 Temmuz'u noktasında bundan sonra kadın doğumda ne tür böyle yeni oluşumlar bekliyorsun? Yeni ne tür? Ya Mehmet hocam ben şöyle düşünüyorum, kafam şöyle hayali şundan olabilir gibi.
Çok güzel.
Ya mesela evet. bir gebeyi robot takip edebilir mi robotik tamam. ya da evet.
Yani şöyle gerçekten
ya bir 10 sene sonrası
çok hızlı değişiyor. Evet. Yani biz 10 yıl öncesinde kadın doğumla ilgili asistanlık dönemlerimizde yaşadığımız pratik şeyler çok ciddi değişti. Bir realite var ki önce gebelikle ilgili kısmından başlarsam doğala dönme kaygısı çok daha ön planda. Bir dönem uzman doktorlar olarak hastaları yatağa çok bağlayıp doğum başladığında aman yataktan kalkma, yeme içme yasaklanıyor. İlaçlar ve evet. hep kontrol bizde olarak çok müdahale ettiğimizi fark ettik belki bence de. Bunun devamında da şimdi doğal doğum gibi kavramlar gündeme geldi. Hatta evet. sonrasında suda doğum gibi evet, gibi evet, gibi evet, evet, şeyler. Evet. Yeni arayışlar olacaktır ama benim bunu gördüğüm gelecek olarak biraz daha böyle müdahalenin azaldığı, bayanların kendi iç dünyasıyla eskisi gibi giden, aynen, evet. Kendi içlerinde bunun tadını çıkarak yaşayarak yaşadıkları doğum olarak gidecektir. Diğer açıdan da diğer kadın hastalıkları ilgili ameliyatlarda teknolojiye çok bağımlıyız. Ve bu teknolojinin çıkmasıyla beraber ucuzlamasına da çok bağımlıyız. Robot gitgide ucuzlayacak ve
daha çok vakada kullanılması
tabii bekleniyor.
Sizin tabii ilgili ihtisasınızın bir de infertilite boyutu var tabii. Evet. Bu konuda da galiba çok tabii ciddi evet. bir çığır açıldı. Evet. Türkiye'de de bu konuda çok iyi.
Bence en iyi ilerlediğiniz dünyada.
Çok kesinlikle. Ciddi bir vaka geliyor. Kesinlikle. O konuda birkaç cümle konuşalım Bora.
Yani şunu söyleyeyim. Sağlık turizmi açısından evet. gerçekten Türkiye'ye bu tüp bebek tedavileri anlamında çok fazla bir talep evet. var. Hem bizim ülkemizde bir miktar daha uygun bunların fiyatları ve daha erişilebilir. İkincisi de başarı oranlarımız çok gerçekten yüksek, çok yüksek. Mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Dünya Tüp Bebek Derneği'nin başkanı da bir Türk şu an. Yani o seviyede. Yani her anlamda baktığınızda her yerden bir Türk evet, çıkıyor olarak söyleyeyim. Şimdi bu konuda bu kadar öncü bir toplulukta, millette yaşarken şunu söyleyeceğim. Yani bu anlamda gitgide bu tabii ki daha da gelişecek. Yeni ilaçların çıkması. Ama maalesef şöyle bir rakam da var, onu da söyleyeyim. Gitgide kısırlık oranları artıyor.
Evet, değil mi?
Yani gözle görünürlük evet, olarak evet. artıyor.
Ben tabii kendi çevresel hani, faktörler, yiyecekler, kesinlikle, beslenme, yani, yaşam
şeyleri. Belki de cep telefonları, işte ne bileyim internetler, Wi-Fi. Hani bunu ben 11 yıl oldu ilk kadın doğumla ilgili ayağımı doğumhaneye evet. atanı. gözle gördüm hani literatürde okuduklarımız ise kendi pratiğimiz de öyle. Hı hı. Kapıdan giren hastaların her üçte biri çocuğum olmuyor. Hı hı. Yani bir realite aslında bunu hem gebelik ve hem üreme sağlığıyla ilgili bağlayacak olursam bunların hepsi yaş, bayan yaşına çok bağımlı.
Değil mi?
Bayan yaşı ilerlediği zaman, anne adayının yaşı ilerlediği
gebe
zaman
kalma.
Hem gebe kalma ile ilgili çok ciddi handikaplar hı hı. gündeme geliyor. Hem de gebe kalınsa da gebelikteki bebeğin sağlığı ya da gebeliğin seyriyle ilgili evet. çok ciddi. Aslına bakarsanız...
O zaman hemen arkasından Can Alıcı soruyu soralım. Evet. İdeal yaş.
İdeal yaş 35 yaşın altı. Kesinlikle. Hatta 30'un altı, mümkünse 20'li yaşlar. Yani şöyle bir rakam net söyleyeyim. Bu ona pek cümle akılda kaldıysa en azından ilk çocuğu 30 yaşın altında.
30 yaş ilk çocuk. Evet.
Çünkü evet. ondan sonraki süreçte dramatik düşüşler yaşanıyor. Hmm. Hani ama maalesef yaşadığımız toplumda hani kadınların artık iş hayatında biraz daha rol alması ya da hepimizin üniversite arkadan master, doktora gibi hani kariyer kaygılarıyla bakıyorsunuz etrafa. Yani son bir aylık gebelerim hakkında konuşayım. Ortalama hep 33 yaşında, 34 yaşında ilk gebelik hepsi.
Gebelik,
evet. Yani maalesef bu artık biraz onların konfor alanını genişletmek hani bu kariyer yapmayın anlamında evet, değil. Evet. Sonuna kadar destekleriz kariyeri. Ama
devletimiz de bu konuda çok, aynen, bu çok güzel işte, çok güzel teşvik edici.
Kesinlikle.
Özellikle çok güzel yasalar, yönetmelikler, kesinlikle. Kanunlar çıkartıyorlar.
Yani bu mesela doğum sonrası izinler konusunda belki birçok kişi şikayetçi Türkiye'de ama inanın Türkiye belki bu konuda dünyadaki en iyi ülkelerden.
Peki iki gebelik arasındaki böyle bir jinekolog olarak sorunsuz ya da ideal süre ne kadar olur?
Yani bunda hem annenin sağlığı ön planda hem de çocuk psikolojisi açısından da bir antite. Çocuklar için önerilen ya 2 yaştan az yaş farkı olsun ya da 4 yaştan biraz daha fazla olsun deniliyor. Çünkü 2-4 yaş arası çocuğun en kıskanç, en paylaşıma açık olmadığı dönem. Anne sağlığı açısından da sezeryan geçirdiyse 2 yıl geçmesini isteriz. Normal doğumda çok bir sıkıntımız yok ama her halükarda 1 yıl geçip 2. yılın içerisinde gebelik.
Doğru. Bir de şöyle bir hani vatandaş ya da dinleyenlerimizin arasında şöyle bir şey var. Efendim sezaryandan sonra mutlaka sezaryen olmalı. İşte normal doğumdan sonra işte normal bu sezaryen normal doğum sezaryen arasındaki paralellik nasıl?
Yani aslına bakarsanız o da değişmeye başladı bu algıda. Sezaryandan sonrası normal doğum yapılabilir.
Yaptı
kesinlikle.
Yani buradaki hatta iki sezaryandan sonra üçüncü
normal. Kesinlikle yapılabilir. Orada önemli olan hastanenin kondisyonu, işte doktorun tecrübesi hepsi.
Yani böyle bir kesin kuralımız
yok. Kesinlikle yok. Orada dediğim gibi hani yapılan rahime yapılan kesinin tipi, ultrason görüntüsü. Orada bu işi ciddiye alıp tamamen dikkatli olarak ele alındığında hani ön yargılı olmamak gerekiyor.
Tabii. Bazen böyle serzenişe hocam ben işte normal doğumlu bir ilk sezaryen olduğu için bebeğin gelişinden dolayı doktor işte hanım doktor
denenebilir
efendim ikinci kesinlikle sezaryen olmaya böyle bir şeyimiz de yok. Evet şimdi tabii son sohbet çok güzel gidiyor vakit nasıl gidiyor ama sizi yine alacağız inşallah konuk olarak. Peki eski ve yeni hani bunu az evvel şeyde konuştuk hayaliniz nedir diyerekten de hani eski ve yeni kadın doğum hekimliği yaklaşımında kabaca böyle hani ne tür böyle değişiklikler görüyorsunuz?
Yani biz yani yeni nesil olarak kendimizi adlandırsak da alttan gelen kesim de bizden muhakkak çok farklı bir bakış açısındadır. Ama bir sosyolog bir hanımefendiden dinlemiştim bunu. Şimdi kuşaklar teoreminde X, Y, Z kuşakları diye ayırt ettiğiniz zaman yani aslında onun o kadar doktorluk pratiğinde bir karşılığı var ki işte X kuşağı yaşlı hastalarımız daha çok sonuçları kağıt olarak basılı isteyip daha ünvanlı doktorlar severken Z ve yeni kuşaklar doktoruna WhatsApp'tan ulaşmayı tercih ediyorlar.
Değil mi? Çok güzel yani, bir
bunun gibi şeyleri masaya koyduğun zaman karşıdaki hastanızın yaş grubuna göre hitap etmek ve bu durumu ciddiye almak bile bir yeni nesil bakış açısıdır bence.
Evet, bir empatik duygu.
Bizim yeni nesil doktorlar biraz daha teknolojiye tabii ki herkes erişim çok kolay ama bunun farkında olup da işte tabii ki telefondan, internetten hasta yönlendirmeye hepimiz karşıyız. Ama
arama motorlarından.
Aynen. Ama hastaların biraz daha günlük hayatta daha hızlı hemen sorusunu sorup cevabını almak gibi kaygıları da var. Çok hızlandı yani. Buna biraz bir de şu var, şunu ekleyeyim ben buraya. Artık bilgiye erişmek çok kolay.
Evet.
Yani maalesef demeyeyim çok büyük avantaj olarak söyleyeyim onu. Şimdi hastalarımıza anlattığımız tıbbi bilgileri bile belli bir noktadan sonra onlar tabii ki de bulabilir. Ama rehberlik gerekiyor. Aslında tabii, belki tabii. De baktığımızda
bir koçluk gibi yani.
Kesinlikle. Evet. Ben gebelerimi öyle yönetiyorum ve ilk tanıştığım, ilk gördüğüm anda ve onu söylüyorum. Ben size bu anlattıklarımın hepsini siz biraz sonra arama motorundan bulabilirsiniz. Evet. Ama kirli ve temiz bilgi hangisini tabii, kullanayım? Bilinir. Hani orada bir yol arkadaşlığı, bir takım olup beraber tabii, evet. Rehberlik yapmak gerekiyor. Maalesef hani şöyle söyleyeyim, hocalarımız hani yanlış anlaşılmasın, kötü anlamı söylemiyorum ama şimdi ya yetiştirilme ve kuşak açısından baktığımızda bu tip davranışlara biraz kapalılar.
Evet.
Yani sorulan soruları arama motorundan bakılıp da sorulan sorulara alınganlık gösterebiliyorlar biraz daha ya da yanlış anlayabiliyorlar. Bence şöyle yapmak lazım. Dediğiniz gibi bu bilgiye ulaşmak artık çok şey değil. Yani çok zor değil.
Ama onları da empatik olarak aynen, hani aynen, anlamak da, çünkü çok önemli bir zaman dilimi. Çok aynen, merak ediyor. Kaygı aynen, yaşıyor aynen, bir şekilde. Aynen, hani, yoksa hani gebe kalmayan bir kişinin hani kalkıp bir arama motoruna girdiğinde.
Aynen diye. Zaten değil.
Ama az evvel tabii son cümlemiz şöyle olsun sevgili Buğra. Çok güzel bir şey söyledi. Artık doğalı, natürü, evet. Normali daha çok özler ve araştırır bir kadın topluluğumuz var. Değil mi? O çok güzel bir cümle. Gerçekten normali, doğalı daha çok özlemliyoruz. İşte gebelik süresinde de böyle. Evet efendim biz doyamadık. Siz de tabii ki doyamadık. Hele iki tane konumuz olunca daha çok böyle bir zaman hızlı geçti. İnşallah onları tekrar alacağız. Evet efendim bu akşam böyle. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.